Ve ilk ayetimizi alalım. Yuhanna 14, 16, 17 ne diyordu? Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. İşte Kutsal Ruh'la ilgili çok güzel sözler. Bunlar tamamladığımız Yuhanna İncil'inden. Yuhanna'yı bitirdik. Yeni serimizdeyiz ve bugün de konumuz bu olacak. Pek çok kardeş bu konuda çok güzel peygamberlik sözleri etti. Gerçeğin ruhu bizlerle birlikte olacak. Tanrı bize gerçeğin ruhunu veriyor. Gerçeğin ruhu. Burada Grekçe'de orijinal kelime yardımcı paraklitos olarak geçiyor. Yani yardımcı çevirisi Grekçe'den sanıyorum. Bu bizi içimizde olup da yönlendirecek olan şeydir. Bizi yöneltecek olan şeydir. Bizlere kılavuzluk edecek olan şeydir. Dünya halinde, dünya işlerinde eğer bir şeyler kötüye gidiyorsa bizi koruyacak, kurtaracak olan, yol gösterecek olan içimizdeki Tanrılık ruhudur. Bunu bazıları yanlış yorumlarlar, bu kısmı özellikle imanlı olmayanlar. Bunu hatta Faraklit diye okuyanlar var, Paraklitos'u. Bunun da başka bir peygamber olabileceğini düşünenler var. Çünkü Araplar P'yi söyleyemezler. O yüzden F, Faraklit diyorlar. Palestine, Filistin dendiği gibi. Biz P'yi söyleyebiliyoruz. O yüzden Paraklitos başka bir peygamber değil, gerçeğin ruhu, içimizdeki tanrılık ruhudur. Ve bize İsa Mesih tarafından miras olarak bırakıldı. Ve o güne doğru yola çıkalım. Elçiler 2'ye 1. O çok önemli güne gidiyoruz şimdi. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Pentekost günü, Pentekost 50 demek, 50. demek. Bir bayram, bir Yahudi bayramı. Hasat ürünlerini kutluyorlar ama aynı zamanda yasanın verildiği gün oluyor bu. Çok ilginç. Fısıh bayramı yani Yahudilerin kurban bayramından sonraki 50. gün oluyor. Ve Yahudiler bunu ürünün bereketini kutlarken Tanrı bunu öyle bir şekilde değiştirdi ki bizler de bunu gerçeğin ruhunu yani İsa Mesih ürününün bereketini aldığımız gün olarak kutluyoruz. Bu Musa'nın evet dediğimiz gibi dağda 10 emiri aldığı günün aynısıydı. O gündü. Yasanın geldiği gündü. Ve insan bedenindeki Tanrı o borcu, insanın borcunu ödeyerek insanı yasanın boyunduruğundan kurtardı. Yasaya bağımlı kalmamızı sona erdirdi. Çünkü borç ödenmişti ve insan artık yasanın hükmü altında değildi. Bugün buna bakacağız ama şu borç konusuna da bir bakalım. Bu borç nereden çıktı? Unuttuğumuz bir borcu hatırlattıkları zaman genelde rahatsız oluruz. Ne güzel unutulmuştu, istenmeyecek gibiydi. Artık bundan kurtulduğumuzu varsayarız. Yokmuş gibi yaşarız. Ve bir gün o borç karşımıza çıkar bir şekilde. İşte bu hayatta yaşayışımızda böyle. Hiç ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz. Hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Ama bir gün ölümle yüz yüze geldiğimizde, acı bir haber aldığımızda, bu gerçekle yüzleştiğimizde o zaman hatırlıyoruz ki evet bir borcumuz vardı, o borç şimdi isteniyor. Borç nedir? Borç hayat. Çünkü iyinin ve kötünün bilgisini veren ağacın yemişinden yediğin gün kesinlikle ölürsün demişti Tanrı. Ve insan bunu yaptı, canını kaybetti ve bu can borcu var şu anda Tanrı'ya. Ölüm gerçek ve borçluyuz hayatımızı. Dünyaya geldiğimiz anda aslında ölmeye başlıyoruz eğer imanlı değilsek. O süreç, o saat tıkır tıkır çalışıyor ve vakti geldiğinde öbür tarafa gidiyoruz. Ama imanlılar için tabii ki bu böyle olmayacak. Hiçbir şey yapamıyorum demeyeceğiz. İsa'nın çarmıh üzerindeyken ödediği borç işte buydu. O kendisi ölerek, kendi hayatını vererek bizim borcumuzu bizim adımıza ödemiş oldu. Bunu yok saymadı. Tanrımız aklın ve mantığın yaratıcısıdır ve sebep-sonuç ilişkisine göre davranır. Kendi yarattığı mantığa göre hareket eder. Bir şeyi durup dururken yok saymak tanrısal adalete uygun olmayacaktır. Mesela şöyle düşünün, bir baba var, güçlü bir hakim ve bir çocuğu var, yaramaz bir çocuk. Bu çocuk alkollü araç kullanırken yakalanıyor ve babasının karşısına getiriliyor. Babası bunu hiç olmamış sayalım, tamam sen günahsızsın hadi çocuğum git diyebilir. Ama bu adil olmaz. Babanın adil vasfına gölge düşürür. Adil sıfatına gölge düşürür. Baba yasayı uygulayacaktır. Baba o yasayı yapan da olabilir. Yasa yapan insanlar da var dünyada. Ceza yasalarını yapıyorlar, güncelliyorlar. Onlardan biri de olabilir. O yasayı koymuş da olabilir. E diyelim ki af yetkisi de var. Ama bu adil olmaz çünkü Tanrı adil olmak zorundadır. Bunu yok sayıyorum. Böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi davranabilir miyiz bundan sonra? Diyemez, demez. Bunu özellikle bazı insanlar çok sorarlar. Tanrı madem affetseydi, neden oğlu öldü? İşte bunun için bu cezanın ödenmesi gerekiyor. Bu adil olmak zorunda. Unut gitsin diyemez. Bunu dizi filmlerde çok kullanıyorlar. Yabancı çeviriler için forget it değil mi? Biz unut gitsin diye çeviriyorlar. Öyle bir şey günlük hayatta kullanmıyoruz aslında ama bir şey olunca unut gitsin tamam. Yok hiç öyle bir şey yaşanmadı. Bunca kötülük olmadı. İnsanlar bunca acı çekmedi. Tamam silelim gitsin. Öyle değil. O baba, hakim baba oğluna en ağır cezayı verir. Suçlu oğluna, sonra da gider, onu kendi cebinden öder ve oğlunu kurtarır yasanın pençesinden. Çünkü oğlu ödeyemeyecektir, çünkü oğlunun 5 kuruş parası yoktur diyelim. Bizler gibi, çünkü bizim canımız gitmişti, hayatımız bitmişti. Tanrı'ya can borcumuz vardı, işte Mesih bunu bizim adımıza ödedi. Bizim borcumuzu kapattı. İşte Tanrımız merhametli hakim gibi burada. Oğlunu gönderdi ve onun üzerinden bizim günahlarımızı sildi. Ve aradan 50 gün geçti. Yani Pentekost günü geldi. Hasat bayramıydı. Eski hasat bayramı ve o ürünün bereketini almak üzereydi insanlar. Onun kutlamasını yapıyorlardı. Burada bir ayete bakalım mı? Ne geliyor? Yeşaya 59:21. Bana gelince onlarla yapacağım anlaşma şudur. Üzerindeki ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek. İşte bu İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşun sonsuza dek bizlerle birlikte olacağı, Tanrı'nın ruhunun bizlerle birlikte kalacağını gösterir. Çok önceden söylenmiş bir peygamberlik sözüdür. Kurtulduk ve inancımıza göre kurtuluş kalıcı olarak sağlandı. Yani geçici bir kurtuluş değil, şartlara bağlı bir kurtuluş değil. Eğer İsa Mesih'e iman ettiyseniz yepyeni bir kimlik, yepyeni bir ruh verilmiştir. Taştan kalpleriniz gerçek kalplerle değiştirildi. Artık göklerdeki babamızla doğrudan ilişki kurabiliriz. Biraz önce söylendiği gibi tapınak yok, tapınağa gerek duymayız. Çünkü Tanrı'nın ruhu bizimle birliktedir. Zaten içimizde olan bir şey. Güzel, Tanrı bizimle birlikte, bizi kurtardı, bize yepyeni bir kimlik verdi. Ama bitti mi? Hayır. İsa göğe çıkmadan önce ne yaptı? Matta 28:18. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. İşte bu bize verilen kutsal ruhu başka insanlarla paylaşmamız, Tanrı'nın ruhunu diğer bütün insanlara aktarmamız için verilmiş bir görev sonsuza dek. Sonsuza dek Tanrı'nın ruhu bizimle kalacak, bizi kurtardı. Ama kurtuluş bizimle sınırlı kalmasın. Mümkün olduğu kadar yayılsın. Çünkü Tanrı'nın sevgisi paylaştıkça artan bir sevgi. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edeceğiz. Bu bize verilmiş bir emir. Peki, Babayı biliyoruz, Oğlu tanıdık. Kutsal Ruh'u vereceğini söyledi Oğul ve gitti. Ve işte Pentekost günü geldi. Kutsal Ruh'u nereden alabiliriz? Nasıl alabiliriz? En iyi Kutsal Ruh nerede bulunur? Kutsal Ruh alırken nelere dikkat edilmelidir? Evet. Tam Pentekost günü şöyle bir şey yaşandı. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Demek ki kutsal ruhu almak için bir yere gitmiyoruz. Kutsal ruh bize geliyor. İsa Mesih'in adına iman ettiğimiz için ve o ölüp borcumuzu ödediği için, tamamladığı için kutsal ruh bize gelecektir. Onun ölümünün bereketi olarak. Mesih yasayı kaldırmaya değil, tamamlamaya geliyorum demişti. Tamamladı. Yani cezayı ödedi ve bizleri özgür kıldı. İşte tam da yasanın verildiği gün, tam da yasanın verildiği gündü Musa'ya, dağda on emirin verildiği gün. Her şey değişti. Eski ahitle yeni ahit yer değiştirmiş oldu. Eski ahit iptal edilmedi, ortadan kaldırılmadı, geliştirildi. Mesih'in sözüyle geliştirildi, tamamlandı, bitirildi. Borcu anlatan bir kısım vardı. O borcun ödendiği kısım geldi ve borcun temizlendiği görüldü. Bir hesap defteri gibi, şu kadar hesabın var ve işte şu şahıs ödedi. Bitti, tamamlandı. Tamamlanan budur Mesih'in sayesinde. Ve ne oldu? Romalılar 8:1. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Yani tamamlandık. Eksiktik, borçluyduk, ölümlüydük, ölmekteydik. Ölüm hastalığına yakalanmıştık ki çaresiz bir hastalık, herkes ölecek. Ama Mesih'in kurtarışı sayesinde bundan özgür kılındık. Elçiler o zamana kadar hep Tanrı'nın yanında olmaya çalışmışlardı. Bütün dinlerde insanlar buna çalışır. Tanrı'ya gidelim, Tanrı'ya gidelim. Ama gökten alevlere benzer şeyler geldi ve insanların üzerine kondu. Tanrı geldi, insanlar gidemezken Tanrı onlara geldi, üzerlerine güçlü bir şekilde indi ve onlar da kaldı. Tıpkı bizim kilisede olduğu gibi Tanrımız bizlerledir her zaman. Bizi bırakmaz, terk etmez. Ve İsa Mesih kutsal ruhunu bize verdi, yasayı kaldırdı. Güzel, şimdi ne olacak? Ne yaparsanız yapın mı? Artık serbestsiniz, dağılın, gidin. Şöyle bir şey var, evlerde esir tutulan şempanzeler var, sirklerde tutulan şempanzeler var, kuruluşlar var. Şempanzeleri kurtarmaya adanmış kuruluşlar. Güzel bir iş yapıyorlar aslında. Zevk için esir tutulan hayvanları topluyorlar, iyileştiriyorlar ve Afrika'ya götürüp doğaya salıyorlar. Şimdi Mesih bizi böyle mi yaptı? Kurtarıp götürüp salıyor mu? Hadi gidin artık doğanızla baş başa yaşayın. Ne isterseniz yapın. Kontrol yok. Şempanzelere bir çip takıyorlar aslında. Takip etmek için ama müdahale etmez hiçbir zaman. Doğanın işleyişine karışmak olur bu. Ama Mesih bizi doğaya bırakmadı. Bize yol gösterecek kutsal ruhu içimize yerleştirdi. Bizi sanki yepyeni bir yazılım yükledi. Bu bizi yönetecek olan şey. Yani doğada başıboş, serbest değiliz. Bilakis içimizde Tanrı'nın bizi yöneteceği ruh var. Bize doğruyu göstereceği ruh var. Bir olayla karşılaştığımız zaman düşünüp Tanrı'ya bakabiliriz. Nasıl hareket edeceğimizi o bize söyleyecektir. İçimizdeki bir sesle bize söyleyecektir, rehberlik edecektir. Bu bizi değiştirir. İman ettiğimiz anda, vaftizde bizi değiştirir. Tanrı'nın ruhu bizle birlikte olduğu anda bizi yeniler. Bir değişim yaşarız. Ve çok önceden bu söylenmiştir. Zaten eski ahit, yeni ahite hazırlık yapmak üzere, İsa Mesih'in o büyük görevine hazırlık yapmak üzere yazıldı. Bakın Hezekiel 11:19'da ne diyor? Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim. Bunu Hezekiel söylüyor 1000 yıl önce. O olağanüstü şeyleri çok önceden haber veriyor. İçimize yanacak bir ışık, içimize gelecek bir merhamet. En karanlık anlarda yol gösterecek bir rehber. Bu bir çip değil. Bilakis bizim içimizde Tanrı'yla doğrudan bir bağlantı kurmamızı sağlayacak olan şey. Tapınak, biraz önce söylendiği gibi, evet, tapınak, Tanrı tapınağını bizde kurdu. Ve bu tapınakta Tanrı'yla bir araya gelebiliriz çünkü ruhu bizdedir. Bu ruh Tanrı'yla aynı dilde konuşturur, aynı şeyi hissettirir. Şimdi biz eskiden belki intikam almak çok güzeldir, başkası bize kötülük yapana daha büyük kötülük yapmayı özellikle biz Türkler çok severiz. Ama merhamet geldi, şefkat geldi, acıma duygusu geldi. Kavga değil barış isterler olduk. Sevgiyle motive oluyoruz, nefretle değil. Bunlar kutsal ruhun yönlendirişidir, kutsal ruhtur. İçimizdeki Tanrı'nın sesidir, vicdandır, adalettir. Ve Tanrı'nın ruhu geldi ateşten diller şeklinde herkesin üzerine kondu. Ama kutsal ruh eli boş gelmez. Biz samimi olduğumuz dostlarımızın evine gideriz çat kapı ama ilk kez gittiğimizde bir şey götürmek adettir. Kutsal Ruh da böyle armağanlarla gelir. Nasıl armağanlarla geliyor? Beşinci ayete bakalım. Elçilerin İşleri 2:5. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Şimdi bu Yahudiler Kudüs'e gelmek zorundaydı bayram zamanları. Çünkü tapınak Kudüs'teydi. Ve Tanrı'yla birlikte olmak istiyorsa Kudüs'e, yani Yeruşalim'e gitmek zorundaydı insanlar. Tanrı'yla bir tek orada görüşülebilirdi. Ama Kutsal Ruh geldiğinde hepimiz Tanrı'yla her zaman birlikte olabiliriz, görüşebiliriz. Ama onlar henüz bunu fark etmemişlerdi. Onlar sesler duydular içeride. İsa Mesih'in öğrencilerinin seslerini duydular. Ve herkes kendi dilinin konuşulduğunu duydu. Burada da çeşitli uluslardan kardeşler var. Biz Türkçe konuşuyoruz. Zorlanırsak biraz İngilizce konuşuyoruz. Ama düşünün, tam Kore'den geldiniz. Kore'de sizin memleketin aksanıyla konuşan insan var. Korece'yi gayet akıcı ve Kore bulunduğunuz şehrin aksanıyla Massachusetts'li gibi konuştuğumu varsak. Evet, böyle şeyler duydular. Nasıl yani? Nasıl olur? Güney Afrikalı var burada. Aa, hiç benzemiyor. İşte bu armağan geldi önce, diller. Herkes değişik dillerden konuşmaya başladı ve gelenler de şaşırdı. Çünkü onlar dünyanın her yerinden geliyorlardı. En azından o zamanki bilinen dünya, Akdeniz çevresi. Oralardan gelen Yahudiler kendi geldikleri yerdeki dilleri duymaya başladılar. Şaşırdılar. Ve şöyle düşündüler. Hayret ve şaşkınlık içinde 7. ayet. Bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da, Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Orada 120 kadar imanlı vardı. Aslında bu bizim kalabalık olduğumuz günlerdeki sayı kadar. Yani çok kalabalık olduğumuzda biz de bu sayıyı yakalıyoruz. Umutsuzluğa düşmemeliyiz çünkü İsa Mesih yaşadı, öldü, çarmıha girildi. Buna insanlar şahit oldu, onun mucizelerine şahit oldular. Körlerin gözünü açtığını, felçleri yürüttüğünü gördüler. O kadar acıya göğüs gerdiğini gördüler. Ve hepsi 120 kişiydi. İlginç. Yani biz de burada 120 kişi toplayabiliyoruz ve az diyoruz ama o günlere kadar iman edenler öyleydi. Ta ki Mesih Kutsal Ruhunu dökene kadar. Devam edelim. 12. ayet. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarabı fazla kaçırmış diye alay ettiler. Çünkü armağan sırf konuşmaktan ibaret değil. Neşe var, coşku var, eğlence var. Dans edenler, şarkı söyleyenler sabah sabah. Olay çünkü sabah 9'da geçiyor. Daha sonra bunu görüyoruz. Gayet büyük bir neşe, coşku, eğlence. Evet, Kutsal Ruh gelirken eli boş gelmez. Kutsal Ruh armağanlarıyla, iyilikleriyle gelir. Neşe ve mutluluk, güzel sözler söylemek, iyi hitabet, ikna kabiliyeti, peygamberlik, görümler. Kutsal Ruhu almış olanlarda mutlaka bu armağanlardan biri vardır. Eğer hala emin değilseniz kendinizi dinleyin. Eğer hala armağanınızın ne olduğundan emin değilseniz kendinizi dinleyin, düşünün. Mutlaka Kutsal Ruh bir armağanla gelmiştir. Eli boş gelmez. İşte bu büyük coşku, eğlence yaşanırken tabii şahit olanlar şaşırdılar. Ne oluyor bu adamları durup dururken diye. Bir de o Yahudiler ciddi insanlardı. Aşırı ciddi, kuralcı, her şeyi yasa penceresinden gören, şöyle dolaşırlardı sanırım. Ve orada çılgınca eğlenen insanlar var. Tabii ki ciddi insanlar eğlenenleri her zaman küçük görür. Onlar dünyanın acı ve üzüntü yeri olmasını normal bulurlar. Biz öyle bulmuyoruz çünkü Mesih'in kutsal ruhu bizleri neşeye, iyimserliğe, mutluluğa sevk ediyor. Ve o ciddi Yahudiler böyle düşününce Petrus bir açıklama yapmak zorunda kaldı. 14-15. ayetlerde bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Yani Petrus evet diyor. Sarhoş gibi görünebiliriz ama sabah daha 9, içki içmedik. Peki nedir? Kutsal Ruh'un verdiği coşku. Bu güzel bir şey çünkü Türkiye'de alkol giderek pahalanıyor. Kutsal Ruh'la kafayı bulmak çok daha ekonomik. Bunu düşünmeliyiz bence. Sabah 9, akşam 10 fark etmez. Yalnız burada ilginç bir şey var. Bunları söyleyen en öne çıkan Petrus. O şey Yahudilerin böyle bunlar sarhoş diyen Yahudilerin önüne çıkan Petrus. Bu Petrus'u biliyoruz. 50 gün önce küçük bir kız çocuğu, hizmetçi kız. Bu da onlardan dediği zaman ne yaptı? Hayır hayır ben değilim dedi. Kaçtı değil mi? Küçük kızdan kaçtı çünkü korktu, kalabalıktan korktu. Belki tek kalsalar, Petrus sanırım kaba saba bir adamdı, güçlüydü. Teke tek başa çıkabilirdi ama kalabalıktan korktu. Küçük kızın sözünü duyunca kaçtı. Ama şimdi ne yapıyor? Bunlar sarhoş diyen Yahudilerin önüne çıkıyor. Hayır diyor, onlar sarhoş değiller. Kardeşlerini savunmak için en öne çıkıyor. İşte bu da Kutsal Ruh'un bir armağanı. Cesaret. Cesaret Kutsal Ruh'un bir armağanıdır. Normalde korkan insan Kutsal Ruh'un etkisi altında yürekli olur. Çünkü o taştan kalp çıktı, bir aslan yüreği geldi Petrus'un içine ve onda kaldı. Öyle ki Petrus'u çarmıha germeye götürdüklerinde onlarla alay etti. Ters çarmıha gerin beni dedi. İsa Mesih gibi olmasın, ters olsun dedi. Ve diğer kardeşler, diğer elçiler, eceliyle ölen bir tek Yuhanna var. Diğer hepsi, evet kalabalıkların elinde linç edilerek, öldürülerek can verdiler. Ama bundan korkmadılar. Çünkü oradaki herkes kutsal ruhla vaftiz oldu. Bundan böyle de İsa Mesih'in adına iman eden herkes kutsal ruhla vaftiz olur. Suyla vaftiz vardı. İsa Mesih'in adıyla kutsal ruhla vaftiz olduk. Ve kutsal ruh işte kurtuluşumuzun güvencesi oldu. Efesliler 1:3. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Pavlus'un söz ettiği evet bizleriz. İman ettiğimiz anda İsa Mesih'in ruhunu almış oluyoruz. Ve o ruhla mühürleniyoruz. O mührü kimse açamaz, bozamaz. Bugün bir belediye eğer bir yeri mühürlerse ve o mührü kırarsanız büyük bir suçtur. Çünkü orayı kapatmıştır. Tanrımız da bizi kendine aldı ve bizi mühürledi. Kendi kutsal mührüyle. O mührü kıracak bir güç yoktur. İsa Mesih'e ait olmak üzere mühürlendik. Kimliğimiz değiştirildi. Yepyeni bir kimlik verildi. Bu Tanrı'nın ailesine ait olduğumuz kimliğidir. Göklerdeki krallığın vatandaşı olduğumuz kimliğidir. Yerimiz göklerdeki krallıktır ve bugün kardeşimin çok güzel peygamberlik sözü olduğu gibi bu yüzden dünyadaki işlerle çok da ilgilenmeyebiliriz, ilgilenmeyiz. Çünkü Rabbimiz demiştir ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. O yüzden yeryüzü Sezarlarıyla uğraşmak gerekmiyor. Bize söylenen şey bu değil. Yeryüzü Sezarlarıyla çok fazla kafayı takmayacağız. Çünkü dünya karanlıktadır. Bu açık. Ve Sezarlar hep oldu. Bundan sonra da olacak. Ama biz onlara ait değiliz. Biz Sezarların vatandaşı değil, Tanrı'nın ülkesinin vatandaşlarıyız. Ve Elçiler 2, 16-17'ye bakalım. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. Ne güzel değil mi? Burada oğullarınız, kızlarınız peygamberlik edecek diyor. Kadın insan mıdır diye düşünenler var. Bu konuda kafa yoruyorlar. Acaba insan mı? Hayır, burada diyor ki kadınlar, kızlar peygamberlik edecek diyor. Tanrı'nın sözünü duyuracaklar. 18. ayet. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler. Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Görülmüyor mu? Görülen işte bu. Göklerdeki harikalar bizim içimizde yaşanıyor. Çünkü göklere aitiz ama yeryüzünde kan, ateş ve duman her geçen gün daha da artıyor. Çünkü bu söylendi. Burada söylendi. Bütün eski ahitte, bütün yeni ahitte bu günlerin geleceği yazılı zaten. Yani evet, yeryüzünde kan ve ateş olacak ve Rabbe iman etmeyenler bunun sorumlusudur. Çünkü onlar karanlığa aitler, başka bir insan topluluğu oluyorlar. Ve onların eliyle bu acı geliyor. Ama Tanrı kendi evlatlarını sever ve kendi ailesini korur. Yukarıda Tanrı'nın krallığında bizler için harikalar yaratılıyor. Bizler için güzellikler hazırlanıyor. Tanrımız bizleri tıpkı kaybolan küçük oğul gibi karşılamaya hazırlanıyor. Çünkü ona döndük. Çünkü onun yolunu bulduk. Şimdi ona doğru dönüyoruz. Ama aşağıda kargaşa hüküm sürüyor maalesef. Her yerde böyle. Dünyanın her yerinde ve bu artacak çünkü söylenmiştir. Tanrı'yı tanımayanlar, yanlış tanıyanlar, başka türlü kabul edenler, sevgiden ve merhametten yoksun olanlar, kutsal ruhla ilişkisi olmayanlar bunları yaratıyorlar. Çünkü bunlar cehennemdendir, karanlıktandır ve karanlığın işleri böyle. Zaten bu keskin bir bıçak gibi ayırıyor. Karanlığa ait olanlar ve Tanrı'ya ait olanlar. Bu son güne kadar daha da netleşecek, daha da belirli olacak. Son günler geldiğinde Tanrı'nın sürüsüyle karanlığa ait olanlar kesin olarak birbirinden ayrılacaklar. Onlar çünkü doğaları gereği karanlığa aitler. Elçilerin işlerine devam ediyoruz 26. ayet. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın. Bizler ışığın çocuklarıyız. Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız. Bizler umudun çocuklarıyız. Ve Mesih o karanlığı yendi. Karanlığı yenmek için, yıkmak için geldi. Ve karanlıkta küçük bir ışık yaktı. Ve ışık büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bugün, o gün 120 kişinin yüreğinde parlıyordu. Bir anda 3000 kişinin yüreğinde parlamaya başladı. Ve şimdi dünya üzerinde milyarlarca insanın yüreğinde İsa sevgisi var. Ve daha da büyüyecek. Bütün topluluklara Rabbin sözünü iletmeliyiz. İletmek için uğraşıyoruz. Çünkü bu ışık elden ele, elden ele, elden ele yayılacak. Öyle ki Tanrı'nın kaybolmuş kuzuları bir araya toplansın. Bizler kutsalız kardeşler çünkü Tanrı'nın ruhunu aldık. Tanrı bizleri kutsal kıldı. Kendi kutsallığını bize verdi. İçimizde bu kutsallığı taşıyoruz. Bu yüzden Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız denilmiştir. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğümüz ve işittiğimiz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Hem de bol bol, sakınmadan Tanrı'nın ruhu bol bol üzerimize döküldü. Bir yere gidip aramayalım, en iyisi nerede bulunur, nasıl almalıyız, neye dikkat etmeliyiz değil. Tanrı kendi ruhunu hiç sakınmadan bol bol üzerimize dökmüştür ve bizi de kutsal kılmıştır o ruhun etkisi altında. Bunlar bütün eski ahit bu gerçeğe insanları hazırlamak içindi. İnsanlar bunun için peygamberlik etti. Tanrı'nın sözlerini paylaştı. O güne gelmek için ve hasat günü İsa Mesih'in ölümünün hasadında kutsal ruh geldi. İşte Rab ve insan birleşti ve insan, evet, insan kendi içine tapınağını bu şekilde kurmuş oldu. Tanrı içimizdedir. Onu her zaman hissedebiliriz ve ona danışabiliriz ve kesinlikle cevap verecektir. Çünkü Tanrımız bizi sever ve onunla konuşmamızı çok sever. Şöyle düşünmeyin, ancak sıkıntılı anlarımda Tanrı'ya geliyorum. Acaba dua etsem mi? Bazen benim de aklımdan geçiyor. Ya iyiyken hiç aklıma gelmedi, şimdi sıkıntıdayım. Bir park yeri lazım Tanrım. Doğru ama hop diye sonra park yeri bir bakıyorsun çıkıyor. Tanrı hakikaten iyi bir baba. İyi bir baba ve evlatlarının ona gelmesini, bir şey istemesinden hoşnut oluyor, mutluluk duyuyor. İsteyin, isteyin. Tanrı sizinle birlikte. Evet ve devam ediyoruz. 36. ayet galiba, bitiriyoruz. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Tanrı hem Mesih yapmıştır. O kraldır ve Rab'dir ve kurtarıcıdır. İşte Petrus bunu diyor. Beklediğiniz kral buydu. Rabbiniz budur. Tanrı'nın sıfatına sahip bir Rab'dir. Hepimizin günahları için öldü ve dirildi. Geç kalmadan tövbe edin ve kurtuluşunuzu sağlayın. Bu çok net ve açık. Mesih çarmıh üzerinde hepimizin günahları için öldü. Borcu ödedi, tamamladı. Tamamlandı dediği bizlerdik, bizleri tamamladı. Bizleri eksik olan yanımızla birleştirdi, Tanrı ile birleştirdi. Bizleri tamamladı, Tanrı'nın gerçek evlatları haline getirdi. Evden kaçmış evlatları evine çağırdı. Şimdi zamanın sonuna kadar eminiz ki sıkıntılar olacak maalesef, karanlıklar olacak. Sevdiklerimize bir şey olmaması için Tanrı'ya dua edeceğiz, Tanrı ile konuşacağız. Ama karanlık kendi işini görecek, tıpkı Tanrı'nın kendi işini gördüğü gibi, kutsal ruhu aracılığıyla üzerimizde işini gördüğü gibi. Hamdolsun bizler tamamlandık, kurtarılmış olanlarız Mesih sayesinde. Tek yapmamız gereken bu ışığı başka insanların üzerine dağıtmak için, onlara Rabbi anlatmak. Onları Rabbe çağırmak, Rabbin kurtarışından faydalansınlar. Teşekkürler kardeşler.